أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 455. حديث Şerrul ma'zirati hîne yahdurul mevt. Hafazanallah. Mazeretlerin, özürlerin en çirkini ölmek üzereyken olanıdır. Adam mazeret beyan edecekse, özür dileyecekse, kendince o suç, o yanlış konusunda bir mazereti, bir bahanesi var ve bunu ortaya koyacaksa, ölmeden önce yapsın. Ama ölünceye kadar beklemişse, hatta işin en önemli tarafıyla iman edecektim fakat acele edemedim, ayıplamalardan korktum, tacımın, tahtımın sarsılması endişesini yaşıyordum. El alem ne derdi onu bilemedim, engel olamazdım, ben cesaret edemedim ama ölümü bekledim, işte o zaman hem iman edeyim hem arkasından öleyim dedim şeklinde bir mazeret beyanı, mazeretlerin, özürlerin en çirkini, en şerlisi, en kötüsüdür. Ölmek üzereyken kadın kocasından, adam karısından özür diliyorsa ama ölmek üzereyken, ata evladından ama evlat atasından özür diliyorsa ama tam ölecekken, komşu komşudan, akraba akrabadan, arkadaş arkadaştan özür dileyecekse, ölmek üzereyken olmasın. Daha önce, akıl baştayken, insanlar kendileri mutat hayatlarını yaşarken, can boğaza gelmemişken olsa, o zaman ne kadar güzel olur. Aklım yeni başıma geldi. Bilemedim. Hakkını helal et, beceremedim. Daha önce diyemedim. Belli bir imani olgunluk gerekirmiş. Meğer yokmuş bende, ondan dolayı bugünü buldum. Ama can boğaza gelmeden geldim. Allah'a hamdolsun, kapına geldim. Ayaklarına geldim, senden af dilemeye geldim, sana mazeret beyan etmeye geldim demenin vakti ölmeden önce olmalıdır. Haksızlık yapmıştınız. Ama bilmiyordunuz, bir mazeretiniz vardı. Kendi çocuğunuz için düşündüğünüz yanlışı, sizi adam yerine koyan o arkadaşınız için de ortaya koymuştunuz. Evet, ama bilmiyordunuz. Bir mazeret beyan hakkınız doğdu. Ölürken mi? Daha önce söyleseniz, yani meseleyi anlayınca söyleseniz, ama ben ölürken anladım, o zaman özür dilemek istedim demenizin ne anlamı var bilmiyorum. Ev için, evlilik için, kazanma ve harcama için, sevme ve nefret etme, kabul ve reddetme, evet, hayır, tamam ve devam deme konularında nice kararlar almıştınız. Sizi akıllı bilenler vardı. Size danışanlar vardı. Siz onları Allah'a ve Resulüne göndermek yerine kendi bildiklerinize davet etmek ve sizin gibi olması için çaba sarf etmek durumundaydınız. Nice akıllar dağıtmıştınız, yollar tarif etmiştiniz, hedefler çizmiştiniz insanlara ama yanlışmış, özür dileyeceksiniz. Mazeret beyan edeceksiniz ama ölmeden önce olsun olmaz mı? Peki, hadi siz ölmeden önce ya karşıdaki öldükten sonra dileyecekseniz o işin en vahim tarafı değil mi? Ölmeden önce, karşıdaki hayattayken, hatta bunun en enteresan yönü galiba hasta ziyareti veya cenaze taziyesidir. Bir adam hastaysa ve ziyaret edecekseniz, iyi olmadan ya da ölmeden önce yapın. Aa, bir dakika, sen niye ayağa kalktın, ben seni ziyarete gelecektim ya da öyle mi, ben onu ziyaret edecektim, meğer ölmüş mü demenin ne anlamı var? Hadisi tekrar okuyoruz. Şerrul ma'zirati hîne yahdurul mevt. Mazeretlerin, özürlerinin çirkini, ölmek üzereyken yapılandır. 456. Şerrul meakili eklü malil yetim. En kötü yemek yetim malı yemektir. Yetimin malını yemek. Zaten malı olmasaydı adam o yetime sahip çıkmayacaktı. Onun malını yiyebilmek, ondan yararlanabilmek, onunla statü elde edebilmek, onunla şan ve şeref kazanmak için adam yetime sahip çıkmaya çalışmıştı ve onun malını yedikçe en kötü yediğini, en kötü yemek yediğini, yiyeceklerin en kötüsünü yediğini iyi bilmeliydi. Ateşten kor dolduruyordu sanki karnına. Peki, yetimin malını yemek bu kadar kötü olunca, onun şöyle iğne ucu kadar bir miktarına bile muhtaç olmadan ben onun malına nasıl bakıp çekeceğim? Benim malım bana zor yetiyor zaten. Bir de yetimin malını korumak için, geliştirmek için, artırmak için, eğer para masraf edeceksem, çaba sarf edeceksem, ben kendi işimi aşım bırakacak, onunla meşgul olacaksam, ama benim ekmek param nereden gelecek, o zaman ben perişan olurum diye, yetimlerin malına eyvallah etmemek adına ama onlarla ilgilenmemeyi tercih edenler var ya, ama onlar için aleyhissalatü vesselam, maruf ve meşru çerçevede, yetimlerin malının korunması için harcama yetimlerin malından yapılmalıdır diyordu. Öyleyse yetimin malını yemiyoruz. Ama bir yetim var, kardeşleriyle birlikte, henüz yaşları da çok küçük ve fakat onların yemeği, yani onlara verilenler, hatta bazen zekat ve sadaka, peki ben onlara gidince onların bana ikram ettiğini yiyebilecek miydim? Elbette. Onlara sadakaysa bize hediyedir, ikramdır elbette. Yani zekata muhtaç bir Müslümanın aldığı zekat ile pişirdiği ve önümüze ikram olarak koyduğu yemek, zengin için şerefle yiyeceği bir yemektir. Hatta zaman zaman kendi zekat verdiği insanların evine gidip onların hazırladığı yemeği yemeleri, anladığım kadarıyla zenginlerin özel görevidir de. Onların sofralarına otursunlar ve onlarla birlikte yesinler. Ama evde yiyecekti, böylece fakire verdiğini bir de kendisi yiyerek tekrar, hayır öyle değil, onun sofrasında oturmak bir ayrı görev, bir ayrı şereftir. Onunla şeref kazanmaktadır, bu şereften kendisini mahrum etmemelidir. 457. Şerrul mekâsibi kesbur riba. En kötü kazanç, faiz geliridir. Efendim, biz 21. asrın ilk çeyreğinde yaşayan insanlar olarak, efendim, ekonominin bunca kavgası ve karmaşası içinde, efendim biz paranın, değerin, değer kaybının, enflasyonun ve benzeri nice numaraların çarklarının dişleri arasında ezilen biz, evet efendim yani siz, bu dönemde faiz konusunda acaba bir yumuşatma ve sulandırma söz konusu değil mi diyecekseniz, imanınıza bağlı. Nasıl müsaade edebilirse inancınız, o kadar gevşemeye, o kadar sulanmaya, o kadar iş çığırından çıkmaya hazırdır, korkmayın diyesim geliyor. Öyle değil mi? Yani inananlar için yasaktır faiz. Az inananlar için az yasak, daha çok inanırlarsa biraz daha fazla yasaktır, o kadar. Batı dünyasında ilim ve irfan öğrenme aşkına bulunduğu İslam coğrafyasını terk edip orada akademik çalışmalarla yoğrulmuş, bezenmiş, düzenlenmiş bir kafa yapısıyla memleketine dönen bir adam, sormuşlar. Ama içinizden biri dönüşte kafir olarak dönmüş galiba. Ne dersiniz? Siz oradayken o da öyle kafirce mi yaşıyordu? Adam demiş, onu karıştırmayın. Hayır beyefendi, yani birilerini suçlamak için değil. Biz sizin oradaki dünyanızı merak ettik de ondan. Acaba siz İslam coğrafyasından küfür dünyasına gidip orada nice akademik çalışmalarla uğraşırken acaba kafanız, gönlünüz, dininiz, imanınız ne alemde? Onu sormak istemiştik. Adam gayet ciddi, yalana, dolana ihtiyaç hissetmeden demiş ki, İşin aslı şu, biz buradan ayrılıp sınırları geçerken dinimizi, imanımızı, kitabımızı, sünnetimizi sınırda bırakır gideriz. Orada artık Müslümanlık, Kur'an ve sünnet, Allah peygamber yoktur yanımızda. Dönüşte, burada bir emanet bırakmıştım, alsam da onunla dönsem diyenler, dönüşte yine İslam'ı hatırlarlar. Oradaki hayatları bir ara bölüm sayın, öyle yaşanmıştır sayın, ama dönüşte yine İslam ile beraber dönenler olur. Orada aldıklarının yanında adamın biraz da Müslümanlığı vardır. O giderken kapıya bıraktığı rüzgarda savrulan kısmıyla, yağmura, kara, doluya uğrayan kısmıyla, ama yine de her şeye rağmen emanetten geri kalan kısmıyla bir dinleri vardır. Ama bazıları oraya bıraktıkları dini unutur, öylece geri dönerler demiş. İşte o sizin dediğiniz adam da bu unutanlardandır galiba diye ek yapmış meğer. Ne dersiniz? Şerrul mekasibi kesbur riba. En kötü kazanç faiz geliridir. Nedir acaba faiz diye düşününce, siz eğer Kur'an'la ve sünnetle yoğrulmuş bir kafa adına soru soruyor, böyle bir kafa adına cevap arıyorsanız cevabınız çok kolay. Ya net haram olan bir faizdir üzerinde durduğunuz veya bir açıdan faize benzer ama bir başka açıdan zaten faizin ta kendisidir. Bir başka açıdan helala benzese de ama bir yönüyle faize yani harama benziyorsa Müslüman bu konuda hiç yorulmaz ki. Hemen aklına gelmiştir Aleyhissalatü Vesselam'ın o şeref bahşeden şerefli sözü. İnnel halal beyin ve innel haram beyin. وَبَيْنَهُمَا اُمُورُ الْمُشْتَبِحَاتِ Kimi işler vardır net helal, ayan beyan. Din onları öylece beyan etmiş ama insanlar bu beyanı bilmiş ve öğrenmiş. Kimi işler vardır tam tersine, o da ayan beyan fakat kimileri helal olarak, kimileri haram olarak. Ama ikisi arasında kalan, bir yönüyle birine, bir açıdan diğerine benzeyen işler vardır ki insanların çoğu bilmezler bunu. Hangisidir acaba kesin ve net diye. Peki ne yapsın o insanlar? Yapacağı kolay. Hadise devam etsinler. Dinlesinler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi. Bakın ne kadar güzel anlatıyor. Bu tür bir açıdan ona, bir yönüyle diğerine benzer işler mi var önünüzde? Bırakın gitsin. Çünkü eğer bunları terk ederseniz, dininiz ve ırzınızı korur muhafaza edebilirsiniz. Ama bunlara düşen harama düşer diyordu. Ve bir örnek hadisin devamında yer alıyor. Okursunuz, tekrar hatırlarsınız inşallah. Ne dersiniz? Ama bir insanın ev ihtiyacı varsa ve çoluk çocuğuyla, harimi ismetiyle eskilerin tabirini kullanalım. Yani namus ve iffet duygusu, karısı, kızı, ciğerparesi yavrularıyla sokakta kalmışsa, hani insanların yürüdüğü yerde yatmak zorundaysa, çiğneyeceklerse hem bedenlerini, hem mallarını, hem namus ve iffetlerini sokakta buldular, buluntu haline geldi de çiğnenecek zanıyla bir korku varsa, tamam o adam başka da imkan yoksa, çaresizse, mecbur kalmışsa faizle mi, ne ile olursa olsun bir ev bulsun hemen. Ama ev, yani bir barınak, bir sığınak edinsin elbette. Kime soracak ölçüyü? Aleyhissalatü Vesselam'a soru versin. Yüksekliğe ne kadar olacağını, oturma odası, ayakta durma odası, misafirle beraber olmak ya da misafirle filmler izlemek odaları veya yemek odası, yemek hazırlama odası, yemek saklama odaları, tüm dolapları, kar dolapları, yağmur dolapları, toz dolapları, taş dolapları, buz dolaplarıyla bir ev tarifini siz kafanıza göre kendinize şekillendirmeyin. Bahçesi şöyle, içinde akarsuları böyle, mutfağına kadar gelen, tuvaleti banyosuyla akarsuların kenarında bir ev mi düşlediniz bilmem. Ama peygambere sorun, çaresiz kaldım ya Resulallah. Sen demiştin ya bir ev diye, ama ne olur Allah aşkına, evin şeklini ve biçimini sen tarif etme. Hem galiba bir sözünü hatırlıyorum, geniş olsun demiştin ya. Şöyle, kafamın sığacağı kadar, başımı sokacağım bir yer istiyorum sadece inan ki, dediğiniz bir evin sonunda metrekaresi açığa çıkarsa, sizin koca kafalı olduğunuz anlaşılır. Anlatabildim mi? Evet, sokakta kalmayın. Ama size tahsis edilen gelir miktarında, istediğiniz mekanda, istediğiniz boyda bir ev olmasa da, ama ortalama siz gibi insanların yaşayacağı bir eve ulaşma parası da varsa aylık gelirinizde, o zaman siz ne hakla evsiziz, ev bark yok ki ne yapalım diyorsunuz. Bir ömür ödesek ve bir evimiz olsa, ama evsiz olunmaz ki, dünyada mekan, ahirette iman lazımmış. Biz dünyada imansız olsak da olalım, ama dünyada mekansız olmayalım. Ama ahirette mekanımız olmasın, cennet mekanı olmasın bize, ama orada da bir iman arayıp bulalım, buluruz inşallah diyenlerin, Allah kulaklarını çınlar hale getirsin, anlasınlar inşallah. Özetleyelim. Şerrul mekasibi, kesbur riba. Kazançların en kötüsü, faizle, faiz geliri olarak kazanılan kazançtır. Peki, nedir faiz? İslam'ın faiz dediğidir. Peki ama toplum bazı konulara faiz değildir diyorsa, İslam ona faiz dese de ben faiz değil demeye yetkin var mı? Aferin sana, ne güzel düşündün. İslam faiz diyor, güzel söyledin ama bu toplum onu faiz kabul etmiyor. Evet, yani sen neye göre değerlendirecektin olayı? Allah'a ve Resulüne göre ise o faizmiş diye sen de dedin zaten. Ama şimdi onu faiz, bunu faiz kabul edersek insanlar perişan olurlar. Dükkanlar kapanır, tezgahlar kapanır, bu hayat yaşanmaz hale gelir. Yani bu hayatı yaşamak zorunda olduğumuzu Allah söylüyor. Allah kural koyup da bu hayatı yaşanmaz kılıyorsa bu bir dengesizliktir elbette. Ve fakat biz inanıyoruz ki Allah da haşa, Allah'ın kurallarında böyle bir dengesizlik, böyle bir uyumsuzluk söz konusu olamaz. En kötü kazanç, faizle elde edilen kazançtır. Hep öyle mi? Bakın 458. hadis bir benzer konuyu gündeme getiriyor. İsterseniz faiz olunca biraz kendinizce bahaneler ürettiniz hemen. Çünkü nicelerinden duymuştunuz, nice kitaplar okumuştunuz, bunun için toplantılar düzenlenmişti, evrensel planda büyük adamlar çağrılmıştı, aman efendim günlerce süren nice çalışmalar, programlar, anlatılar, dinletiler sonunda insanların hangi şartlarla neye faiz diyeceklerine yeniden kararlar verilmişti. Evet, öyle olduğunu ben de duyar gibiydim. Hatta bu işleri düzenleyen o büyük büyük adamlar, yani adı büyük ya da kendi mi büyük ama burnu mu büyük adamlar diyorlardı ki, siz hangi konuda ne tür bir fetva verdirmem gerekiyorsa söyleyin, ben bastım mı parayı o fetvayı verecek çok adam bulurum diyenler vardı piyasada. Evet ama bakın, bırakın şimdi, isterseniz bir an kenara çekilin, faiz konusunda şu an düşünmeyin, ama bakın 458, şerrul mekasibi kesbüz zina. En kötü kazanç, zina geliridir. Tamam, ben bunu anladım dediniz mi yoksa hemen? Mesela, bir adam çıksa, size dese ki, hanımını, bana bak gözünü oyarım dediniz, daha der demez. Öyle değil, kızını karşıma oturtacaksın, kaç dakika seyredersem gözlerini, o kadar para vereceğim, kabul mü dedi. Bakın bir şey yapmayacak adam. Dokunmayacak bile ha. Sadece gözlerini seyredecek. Güzel mi? Yeni bir para imkanı mı? Artırın meseleyi. Diz kapağından aşağısını, şöyle boynunu ya da bilekleri kadar ellerini ama saçlarının bir demetini ya da küpelerini seyrederse adam parayı çoğaltıyor, haberiniz var mı? Eğer o kızınız hani daha 5 yaşında, 6 yaşında zaten annesinin kucağında olarak seyredilirse para 2 katlanacak. Aile boyu seyre konulursa para 12 katlanacakmış, haberiniz var mı? Ne dersiniz? Bunlar zina değil, değil mi? Siz zina etmiyorsunuz ama. Doğru ya. Anlamadım. Nasıl anlatacağımı anlamadım. Ne dersiniz, ne dedim, anlatabildiniz mi? Yani bir kişi vücudunu sergiler, teşhir eder de bununla para kazanırsa mı demek istediniz? Ben o kadarını bilmiyorum. Zina dediğiniz şey, ele ait, göze ait, kulağa ait ya da vücudun her bir organına ait bir bölümdü de, hani cinsel organ bunu tasdik ederse bütün vücut zina etmiş olur, değilse zinanın dışına çıkmış olurdu ya. Hani az zina ya da çok zina vardı, zinada dereceler vardı aslında. Olmaz mı öyle şey? Yani içkide derece vardır da. Az sarhoş, çok sarhoş olur da insanlar, ama azı da çoğu da haramdır da zinada derece olmaz mı? Ama haramın haramı daha bir haram olmaz mı elbette? Mesela komşu kadınla zina daha büyük suç. Ama kişinin annesiyle zina en büyük suç. Hele bir de bu hac yolunda olursa çok çok daha büyük bir suç değil mi? Bunları öğrenmediniz mi? Söyleyin şimdi, bundan gelir elde edenler, bu kazanç en kötü kazanç değil mi? Peki ama zinanın haramlığıyla faizin haramlığı konusunda acaba Kur'an ve sünnette farklı farklı bilgiler mi buldunuz? Biliyorsunuz İslam dininin yasaklarından biri, net haramlarından, büyük günahlarından biri faiz, biri de zinadır. O da, diğeri de eğer kazanç getiriyorsa en kötü kazançtır. Birisi tutmuş, hem zina ediyor, hem de kazancıyla yetimlerin bakımını üstleniyormuş. Bir diğeri dayanamamış. Arapça bir beyt olarak şöyle dertleniyor. Ve mut'imetil eytami min keddi farciha dahilek la tezni ve la tetasaddaki. Zina ederek kazandığıyla yetimleri, aç bir ilaç durumda olanları doyurmaya, onların bakımını üstlenmeye çalışan kadın, kulun kurbanın olan, ne olur Allah aşkına ne zina et ne tasaddukta bul. Yani insanlar Allah'ın haram dediği alanda durmasınlar, ya haramsa denilene yaklaşmasınlar, belli olmaz, belki haramdır denilenden uzaklaşsınlar, geriye kalan hayatlarında samimi kul olmaya çalışsınlar, korkmasınlar, Allah onlara bereketler lütfedecektir ve kazançları bu bereketlerle, kendi o güzel niyetleriyle, samimi niyetleriyle kendi kulluklarına hem ne kadar büyük katkıda bulunacaktır. Son iki hadisin metinleri ve tercümelerini tekrar okuyorum. Şerrul mekâsibi kesbur riba, şerrul mekâsibi kesbuz zina. En kötü kazanç faiz geliridir, en kötü kazanç zina geliridir. 459. Şerru mâ fir raculi şuhun hâli'un ve cübnun hâli'un. İnsanda bulunan en kötü huy, olumsuzlukları sayıp döküp sızlandıran, yani şikayet ettiren cimrilik, bir de yürek hoplatan, yani aklı baştan alan korkaklıktır. İnsanda bulunan en kötü huy, birisi cimrilik, diğerisi de korkaklık. Ama cimrilikte bir özel yön var. Adam ağzını açtı mı şikayet kutusu, patlamaya hazır zaten. Aman Allah'ım, ne var ne yoksa hep onun başında bütün olumsuzluklar. Bazen hani mal varlığı insan tarafından her ne kadar gizlense de dışarıya sızan miktarıyla insanlar kimin malı var, kimin imkanı var biraz da bilirler elbette. İyi ama o bildiklerinin dün olduğunu, bugün başına o adamın neler geldiğini kimse bilmez ya, işte bu fırsattan yararlanan nice cimri zenginler vardır. Namusu tehlikede, canı tehlikede, dini tehlikede insanlar için, her şeye rağmen yine de bazen bu tür insanların kapısına gidenler olur. Gariban Müslümanlar, aldanmış olmalarını isterler o adamlar hakkında. Belki bu defa, evet kaçıncı defadır ama, belki bu defa bu adam meseleyi kavrayabilir derler. Giderler, durumlarını arz ederler. Falan var ya derler. Filanın şu anda, aman Allah'ım, keşke uğramasaydı, ağzını açmasaydı diyesi geliyor adamın. Ne diyeceğini şaşırıyor bu sefer ilk sözü söyleyen. Dinlemeye tahammül edemiyor. Daha önce topladıklarını sanki çıkarsa, cebinde ne kadar varsa önceden biriktirdiği onları da döküverse, meğer karşıdaki adam ne belanın içindeymiş, ne kötü durumdaymış, ne kadar da ihtiyaç sahibiymiş. Aman Allah'ım, derdin bini bir para, bütün olumsuzluklar adamın başına çöreklenmiş, her şey onun başında kötülük damgası olmuş. Dolayısıyla ne yapsa da lafını kapatabilse, ne yapsa oradan kaçabilse, ama her şeye rağmen adama şöyle biraz ikramda bulunsa, al dese, şu camide topladığımın bir bölümü öteki camide de dağıtacaktım ama seninki daha acil ve elzemmiş, al birazını dese, neredeyse bu hale gelen insanlar görürsünüz. Cimriliği bütün varlığına yaymış adamlar. Yetmez bu insanlar için, hiçbir şey yetmez. Veremezler, kendilerine ve başkalarına harcayamazlar, mallarını göremezler, imkanlarını bilemezler bu insanlar, ne yaptıklarının farkında değiller. En kötü huy, ne kadar kötü huy, adam perişan olur elbette. Hani eskiden öyle bir fıkra anlatılırdı. Böyle cimri bir adam varmış. Ekmek de almayacak kendisi ve ailesine ama çaresiz. Hadi ekmek alsın. Ama katığa ne yapsa bir çare bulmalı. Evet, çocukları da peyniri çok seviyorlarmış. Çaresiz, çarşıdan alıp geldiği peyniri bir kavanozun içine koyup ağzını sıkıca kapatmış. Aman Allah'ım, dıştan seyretmesi bile ne kadar muhteşem. Şöyle adam, karşıda o peynir kavanozu, berrak da üstelik, renk sade ve şeffaf, içindeki peynirler daha bir canlı görünüyormuş. Eline aldığı ekmeği büyük bir iştiha ile yiyor, peyniri seyrederek onu katık yapıyor böylece ve doyuyormuş. Ama çocuklar uzaktan seyrederek aynı iştiha ile ekmek yemeyi beceremediklerinden onlara biraz şöyle hani torpillemiş onları, demiş ki siz kavanozu dıştan koklayabilirsiniz, hadi yavrularım bakalım. Şöyle koklayacaklar. İyi gidiyormuş, fena değil, ama o anda babanın dışarıda bir işi olunca çocuk nasıl kalkmış kavanozu diliyle yalamaya başlamış dıştan. O ara baba yine içeriye girince ne yapacağını şaşırmış, sanki kıyamet kopmuş, dünya başına yıkılmış, nasıl da yerinde duramıyor, kıvranıyor, hopluyor, bağırıyormuş, titriyormuş adam, ne dediğini bilmiyor, bağıra bağıra, sakın diyormuş, ne yapıyorsun, bitireceksin, bırak onu elinden, öyle koklayacağın şeyi eline almış yalıyorsun, sen ne yapıyorsun diyormuş. Ne dersiniz? Cimri adam değil mi? Peki, bunlar gülünç fıkralar, herkes güler buna. Aa, böyle de olur mu diye. Peki cimriliğin bir başka boyutu var gibi geliyor bana. Bu belki sende de vardır, düşün diye paylaşalım. Ne dersiniz? Hani harcanması gereken yere harcamamaya cimrilik diyorsak, hani senin harcayacağın birimler vardı? Hani öyle şeyler olmalıydı ki sen oraya para harcamalı, zaman harcamalı, mekan harcamalı, imkan harcamalıydın. Komşuna gitmekten akraba ziyaretine, evine alacağın kitaptan onu ayıracağın zamana kadar sen de cimri davranıyorsun gibi geliyor. Hani sen oğluna zaman ayıracaktın, hanımına zaman ayıracaktın, komşuna zaman ayıracaktın ama Buhari ve Müslim'e, ama Tirmizi ve Nesai'ye, Bakara ve Âl-i İmran'la birlik zaman ayıracaktın. Ne kadar da cimrisin. Sen Kur'an'a günde bir saatlik, ne kadar çok değil mi? Ben bir saat diyecektim, sen iki saat anlayacaktın. Oysa sen bir sayfalık zaman ayırmayı bile çok görüyor, bunu fazla bir harcama zannediyordun. Daha az olsun günde bir satıra indirmeye çalışıyordun galiba, öyle mi? Hem ki harp oluyor, ara veriyordun, darp oluyor, ara veriyordun, bayram diyor, ara veriyor, seyran diyor, ara veriyordun. Ama hep cimri davranıyordun. Oysa kendine, kendi zevkine, kendi zevk dünyana cömertçe harcıyordun değil mi? Allah için harcamalarda cimrilik, kulluk için harcamalarda cimrilik, aklınıza gelsin de bazı cimrilikler varmış deyin ve en kötü huy olduğunu bilin. İnsanlarda iki kötü huy varmış, birisi cimrilik, diğeri de yürekleri hoplatan, insanın aklını başından alan korkaklık. Allah korusun. Bazen öyle insanlar, Paranın gelmesinden korkanlar ama gitmesinden daha çok korkanlar. Oğlundan, olmasından ve ölmesinden korkanlar. Karısıyla aynı ortamı paylaşmaktan ama ayrılmaktan korkanlar. Arabaya binmekten fakat inmekten korkanlar. Durmaktan ama yürümekten korkanlar. Korkmaktan ama korkmamaktan korkanlar. İpin ucunu şeytan aldı mı? Artık bir daha sizin elinize geçmez galiba. Tevbe ve istiğfar etmezseniz her şeyden korkarsınız. Sadece korkulması Allah tarafından istenenlerden korkmaz olursunuz. Yani isyandan, günahtan, yanlıştan, kitaptan uzaklaşmaktan, sünnetten ayrı kalmaktan korkmazsınız belki ve fakat onun dışında korkulacak neler ve neler bulunur sizin için. Allah korusun. Tekrar okuyorum. Şerru ma fir raculi şuhun hali'un ve cübnün hali'un. İnsanda bulunan en kötü huy, olumsuzlukları sayıp döküp sızlandıran, şikayet ettiren cimrilik, bir de yürek koplatan, yani aklı baştan alan korkaklıktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.